Ayrım 19. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 245. Vardar Holding, Seher'in ölümünden sonra ilk kez toplanmaktaydı. Berke toplantı odasına geldiğinde dayılarını kapının ağzında konuşurlarken buldu. Merhabalaşıp içeri beraber girdiklerinde sohbet etmekte olan Ziya Kermen, Nebi Ekin, Saffet Atay ve Hayri Kestel onları karşıladı. Selamlaşmadan sonra Refet Vardar herkesi masaya davet etti. Üyeler masanın etrafında alışmış oldukları yeri aldığında gözler Refet Vardar'ın sağındaki Seher'in boş koltuğuna hüzünle takıldı. Tam yerleşmişlerdi ki kapıdan bir hışımla Muzaffer girdi. ''Kusura bakmayın'' dedi, özür dilemekte zorlanan bir tavırla. ''Trafiği atlatamadım.'' Berke göz ucuyla baktığı Muzaffer'le göz göze gelmemeye dikkat ederken onun pekala bilhassa toplantı öncesi karşı karşıya gelip konuşmak zorunda kalmamak için geciktiğini biliyordu. Bundan bir şikayeti de yoktu. Adamla ne kadar görüşmek zorunda kalmasa o kadar memnun oluyordu. Esas şaştığı, onun hala ne yüzle buraya gelip ailenin arasına girebildiğiydi. Refet Vardar, iskemlesinde kıpırdanıp, küçük bir öksürükle genzini temizledikten sonra ağır ağır konuştu. ''Bu toplantıyı açmadan önce sizleri holdingimizin kurucu ortağı, yönetim kurulu üyesi ve sevgili kardeşim Seher Vardar'ın anısına saygı duruşuna davet ediyorum.'' Tüm üyeler ayağa kalktılar. Muzaffer birden yüzünü büyük ama sahte bir ızdırapla buruşturdu ve başını iki yana sallayarak mırıldandı. Zavallı Seher'imiz. Seher'in ölümünden dolayı en acılı sanki kendisiymiş edasıyla ellerini kavuşturup başını öne eğerken dudaklarını sanki ağlamamak için kendisini zor tutuyor taklidiyle büzmüştü. Berke, onun sahtekar olduğu kadar abartılı tavrına hayretle bakarken bir kez daha hayretler içindeydi. Bu kadar senedir bu adamın ikiyüzlülüğünü hala şaşırmaya devam ediyordu. Refet Bey teşekkür ederek saygı duruşunun bittiğini işaret ettiğinde herkes tekrar yerine yerleşti. Holdingin genel gidişatı ve bağlı kuruluşlarının yeni yatırımları, ihracat durumu, Hayri Kestel ve Ziya Kermen'in takip ettikleri holdinge ait İstanbul dışındaki arazinin satışı gündem konusuydu. Oturumun sonuna gelindiğinde Refet Vardar hala Selçuk'un kurulu alınmasıyla ilgili bir öneride bulunmamıştı. Son olarak Seher Vardar'dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üyemizi seçmek durumundayız dedi. Arkasına dayanıp dirseklerini koltuğunun kenarlarına dayarken. Senelerdir kuruluşumuza kıymetli mesleki fikir ve tecrübeleriyle hizmet etmekte olan çok saygıdeğer birini Avukat Esat Kanseli yeni üyemiz olarak davet etmek üzere oyunuza sunuyorum. Katılanlar, Refet Vardar sonunda kolayını böyle bulmuştu. Selçuk'un adı hiç geçmeden itiraz edilemeyecek birini, üstelik hukuki anlamda gerçekten şirket için ağırlığı olan bir ismi öne sürmekle oluşabilecek tartışmayı önlemiş ve Selçuk'u neden aralarına alamayacaklarına dair sebepleri izah etme gereğinden kurtulmuştu. Kesin bir tavırla önerdiği ismin hiç kimse tarafından sorgulanmayacağı ve alternatif bir isimle kıyaslanmaya kalkılmayacağı çok belliydi. Muzaffer yerinde huzursuz kıpırdandı. Esat Kansel %100 Refet Vardar'ın adamıydı. Diğer taraftan sadece ikinci göbekten kuzen olmasına rağmen aileye Selçuk'tan çok daha bağlı ve namusluydu. Bu durumda en azından bir sonraki seçime kadar kurulda taraftarı olmayacağı kesindi. Kendisini birden yalnız hissetti. Vecdi Vardar başta olmak üzere üyeler lehte oy kullanırken Muzaffer isteksizce masanın üzerinde duran elinin parmaklarını doğrultarak karara katıldığını belli etti. Berke ise dayısının bu kararlı teklifine itiraz etmeyi uygun bulmamıştı. Bu, diğer üyelerin yanında dayısının zaten çoktan onaylamış olduğu birine inatla alternatif aday yaratıyor olmaktı. Böyle bir fikri ayrılık görüntüsü yaratmak hoş olmayacaktı. Yine de Avukat Kansel için onayını verirken fikrini söylemeden geçemedi. Kurulumuza bir üye daha almanın bir mahsuru olmayacağını düşünerek ayrıca Selçuk Vardar'ı da aramıza davet etmeyi teklif ediyorum. Refet Vardar duyduğundan şaşkın, Berke'ye inanamayarak dinledi. Vecdi Vardar ise yine bundan hiç hoşlanmadığı belli, yeğenine baktıktan sonra ağabeyine döndü. Refet Vardar, ben şimdilik buna gerek olduğunu sanmıyorum, sayıca da eksiğimiz yok dedi. Ama yine de oya sunabiliriz. Masadakilerin üzerinde gözünü gezdirirken Selçuk Vardar'ın üyeliği fikrine katılanlar, beyler, kendisi ellerini masadan çekip geriye yaslandı. Vecdi Vardar elindeki kalemi gündem kağıdının üzerine ardı ardına vurarak adeta o anın geçmesini zor bekler bir tavırla diğerlerini izledi. Refet Vardar'ın damadı olan Ziya Kermen ve arazi satımındaki ortağı Hayri Kestel şu an Selçuk'un kurulda iskemle sahibi olmasıyla katiyen ilgili değillerdi ve Vardar'lara ters düşecek bir şey yapmaya niyetleri yoktu. Saffet Atay, Refet ve Vecdi ile kardeş çocuğu olan karısı Nesibe'nin oylarını temsilen kuruldaydı. Mantık ve tedbir adamıydı. Böylesine acele verilecek kararları sevmezdi. Nebi Ekin ise kurul üyeliğinin dışında holdingin genel müdürüydü ve Selçuk'la politikaları katiyen uyuşmazdı. Üçü de parmağını kıpırdatmadı dahi. Muzaffer, Selçuk'u bu masada o kadar arzulamasına rağmen elini kaldırmasının oylamanın neticesini değiştirmeyeceğini anladığı için Refet ve Vecdi Vardar'ın çok belli olan tutumunun yanında durmaya ve en azından onlar nezdinde antipatik olmamaya karar verdi. Berke, Selçuk için yapılan oylamada yalnız kalmıştı. Bu durumda yeni yönetim kurulu üyemiz Avukat Esat Kansel'dir dedi Refet Vardar. Bu toplantının karar neticesi kendisine bildirilecek ve bir sonraki kurulumuza davet edilecektir. Toplantımız sona ermiştir. Teşekkürler beyler. Hepinize iyi günler diliyorum. Herkes masadaki notlarını toplayıp ayağa kalktı ve birer ikişer toplantı salonundan çıktı. Vecdi Vardar, Berke'ye kızgın olduğu belli bir ifadeyle alçak sesle konuştu. ''Sana inanamıyorum. Bana bu konuda destek olmanı rica etmiştim Berke. Demek hiç anlamı olmamış o kadar anlattığımın.'' ''Dayıcığım, kusura bakmayın, sizi kırmak istemezdim ama bu konuda Selçuk'a verilmiş olan bir sözüm vardı. Geri dönemezdim. Allah'tan senin gibi düşünen başkaları yoktu. Haydi eyvallah.'' Berke dayısının kendisine kırılmış olduğunu fark etti ve üzüldü ama doğru olanı yaptığına inanıyordu. Aynı dakikalarda Selçuk odasında toplantının biteceği saati sabırsızlıkla beklemekteydi. Aslında halası olmadığı için altı üyenin oyları üzerine yaptığı tahminlerle kuruldaki yerini oldukça sağlam görüyordu. Berke'nin ve Muzaffer'in sözlerini zaten almıştı. Amcası ise onu nasılsa gözden çıkaramazdı. En kötü ihtimalle babası ve diğerleri oy vermeseler dahi 3-3 olurlardı ve o zaman amcasının başkan olarak oyu ağır basacağından yine kabul edilecekti. Kafasındaki Muzaffer olacağına dair inancı değişmese de silip yazıp baştan yaptığı bu hesaplarla zaman geçmişti. Saatine baktı. 13.30 olmuştu. Toplantı çoktan bitmiş olmalıydı. Huzursuzlanmaya başlamıştı. Telefonu çalmamış, amcası kendisini çağırmamış, hiçbir haber getiren olmamıştı. Cep telefonu çaldığı an sıçrayarak uzandı. Arayan Berke'ydi. ''Kusura bakma kuzen'' dedi. ''Elimden geleni yaptım.'' Selçuk bir an cevap veremedi. Koltuğuna oturdu. Kafasındaki en kötü ihtimal hesabı bile tutmamıştı. Demek ki gerçek kötüyü tahmin edememişti. Nasıl oldu diyebildi. Avukat Kansel yeni üye seçildi. Şu titrek Kansel mi? Kim teklif etti ki onu? Refet dayım. Amcam? Evet, inanamıyorum. Üzgünüm Selçukcuğum, dert etme, yine deneyeceğiz. Selçuk kuzeninin kendisini kollamasına, ilgisine bir türlü teşekkür edemiyordu. Sanki kelimeler gelip dilinde düğümleniyordu. Kaç kişi onayladı diye sordu. Berke, bir tek ben demeyi ağır bulmuştu. Sadece bir diye cevapladı. O da sensin. Üzgünüm Selçukcuğum. Sağ ol amigo. Dediğim gibi dert etme, er geç halledeceğiz bu konuyu. Görüşürüz kuzen. Görüşürüz. Selçuk telefonu masaya bıraktı. Önce ağır ağır ayağa kalktı. Bir an ellerini masasına dayayıp başını önüne eğdi ve aniden dönüp koltuğunun sırtına bir yumruk vurdu. her zaman dudaklarında sarkastik gülüşüyle onu döndüren koltuk, bu kez yalnız başına, hafifliğinden memnun, olduğu yerde topaç gibi çevrildi. Selçuk hışımla odanın içinde ileri geri birkaç defa yürüdükten sonra durup derin bir nefes aldı. Kuruldaki herkesten hesap sorup hepsini haddini bildirmek istiyordu deli gibi. Ama şu an böyle bir gücü yoktu. Amcasına güveni boşa çıkmış, Muzaffer onu sırtından bıçaklamıştı. Hayatından ilk elimine etmek istediği düşmanlıklarını üzerine kurduğu ilk kişi olan Berke ise onu tek destekleyen çıkmıştı. İşin garibi, şimdi ona her zamankinden daha fazla hınç duyuyordu. Ama tam uçmaya hazırlanırken kanatları kırılmıştı sanki. Şu an yapacak hiçbir şeyi yoktu. Uzun müddet de olmayacaktı belli ki. Bora ve Vefa Tan'la olan konuşmalarını düşününce iyice sinirleri gerildi. Her ikisine karşı da eli zayıflamıştı ve onlar kendilerine yaptığı hakaretlerin karşılığı için elbette fırsat kolluyordu. Şu haliyle durumu kabul edip kaldığı takdirde hepsinin maskarası olacaktı. Odada çevresine bakındı. Ne kadar hevesle, özenle buraya yerleştiğini hatırladı. Şimdi aynı oda, istenmeyen çocuk psikolojisiyle yaşamak zorunda kalacağı bir mekana dönüşebilirdi. Neredesin diye şeytanına seslendi. Böyle bir anda niye burada değilsin? Akıl vermeye nerede o binlerce yıllık zekan? İblis cevap vermekte gecikmedi. Islak, sıcak, kaygan dilini Selçuk'un kulağından içeri sokup çıkardı. Ağzından çıkanı kulağın duysun dedi kızgınlıkla. Herkesle işini hallettin de şimdi benimle mi uğraşıyorsun? Hayır, hayır diye fısıldadı Selçuk çekinerek. Sadece bugün planladığım gibi gitmedi. Her şey tepe taklak oldu. Bunlar olağan, alışman lazım. Sana uzun soluklu mücadeleden bahsetmiştim. Unuttun mu? Ama yönetim kuruluna giremediğim takdirde benim için mücadele daha başlamadan bitti demektir. Başlamadan bitmek ne demek? Ancak sonuna gelen şey biter. Felsefeni değiştirmezsen yol alamazsın. Ne yapmamı tavsiye ediyorsun? Sana söylemiştim. Ara tavsiyeler vermek adetim değildir. Ben sadece senin kapalı kutularını açıyorum. Ve şu an karşımda yıkılmış, pes etmiş bir adam görüyorum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Sence bir ümit var mı? Binlerce yıldır ümit sayesinde vücut bulan birine sormak için abes bir soru değil mi? Kendimi aldatılmış hissediyorum. Bu iyi bir his. Seni daha da tahrik eder. Ama yapabileceğim bir şey yok. İstifa etmekten başka. Tek çaren bu mu? Sanırım. Ayrılıp boşluğumu, eksikliğimi hissetmelerini beklemek iyi olur. Unutma, bu alemde hiçbir şeyden geriye boşluk kalmaz. Yani maddi anlamda. Maneviyata gelince senin öylesine bir boşluk yaratacağını hiç sanmam. Çünkü kimse için öylesine insani bir ihtiyacı karşılamıyorsun. Henüz. İstifan bir tesir yaratmaz mı diyorsun? Bilemem. Sen aileni benden iyi tanırsın. Bu kararı yine sen vereceksin. Ama kararın her neyse uzatmadan ver. Şu anki duruşun önemli. Unutma, uzun soluklu mücadele uzun soluklu. Sesi Selçuk'un kulağında yankılanarak yok oldu şeytanın. Selçuk kendisini daha iyi hissetmeye başlamıştı. Şimdiye kadar hiç mi hiç düşünmediği, programında olmayan bir sonuca gelmişti. Daha bir saat evveline kadar Vardar Holding'in tek ve mutlak patronu olma yolunda yaptığı planların hepsi suya düşmüş, uzak bir hayal olarak kalmıştı. Çok mu hızlı yeşertmişti hayallerini, yoksa çok mu geç kalmıştı bunu bilemiyordu. Şu an tek düşündüğü, dışlanmış olduğunun bilincinde, kendisini dışlayanlara tavır koyup, bu işe ve onlara, bu aileye ihtiyacı olmadığını ispat etmekti. Aniden kafasında bir ışık çaktı, aklına bir çıkış yolu gelmişti. Üzerinde sakin kafayla düşünmeye ihtiyacı vardı. Masasının gömme bölümündeki gizli kasayı açıp içinden pasaportunu ve birkaç dosyayı çıkardı. Kasayı tekrar kilitledi. Koltuğunun arkasındaki ceketi aldı. Odaya bir kez daha göz gezdirdikten sonra kapıyı vurup çıktı. Aklına gelen fikri gerçekleştirmeden önce son bir kez daha kendisine bir şans yolu ihtimalini denemek üzere amcasıyla görüşmeye karar verdi. Telefonda geçen konuşma ümit ettiği sonuçtan çok uzaktı. Kısaca Kusura bakma Selçuk demişti Refet Vardar. Şu an genel durum müsait değildi seni önermeye. Kurulda açılan yere bu kadar senelik emeğinden ve bize yakınlığından dolayı ilk olarak Esat'ı önermem gerekti. Bu bir gereklilikti. Anlıyorsun değil mi? Hayır, aslında anlamıyordu. Hiç anlamıyordu hem de. Ama evet amca demişti. Muzaffer ise dönekliğinden dolayı hakaret edip telefonu kapamıştı. Konuşacak başka kimse de kalmamıştı bu durumda. Diğerlerine esef etmesi gereksizdi. Babasının hakkında neler düşündüğünü ve bugüne dek tüm terfileri zaten amcasının sayesinde almış olduğunu biliyordu. Artık düşündüğünü yapma zamanı gelmişti. Gerçi çok riskliydi ama denemeye değerdi. İstifasını yazdı ve Refet Vardar'ın ismine bir zarfa yerleştirdi. Berke'nin içi rahat değildi. Selçuk'un yolunun hakkındaki bir takım yalan yanlış iftiralar nedeniyle kesildiğine inanıyor ve bunu ona yapılan büyük bir haksızlık olarak görüyordu. Akşam yemeğinden sonra karısıyla konyaklarını içerlerken bu konuda ne yapabileceğini düşünmekteydi. ''Benimle paylaşmak istediğin bir şey var mı?'' diye kibarca sordu Amber'in. Berke dudaklarında hınzır bir çocuk ifadesiyle gülümsedi. ''Paylaşırsam azar işiteceğimden korkuyorum.'' dedi. ''Yapma sevgilim, gerçekten kafanı bir şeyler kurcalıyor olmalı. Anlatmak istersen dinliyorum. Kızmayacağına söz ver.'' Amber'in gözlerini kısıp dudağını ısırdı. İhtimalleri süratle kafasından geçirdi. Kocasının onu delirteceğinden bu kadar emin olup da yine söylemeyi de düşündüğü ne olabilirdi? ''Selçuk'la ilgili olmalı.'' dedi derhal. ''Onun için çok üzülüyorum.'' ''Sebep?'' Şu an kendisini dışlanmış hissettiğinden ve kalbinin çok kırıldığından eminim. Amber'in konyak kadehini avuçlar arasında döndürürken küçük bir kahkaha attı. Üzülme hiç, onda kırılacak bir kalp mevcut değil. Yapma Amber'in, benim onun yerinde olduğumu düşün. Genç kadın kocasının yüzüne doğru dikkatle baktı ve başını iki yana salladı. Hayır dedi, hayır seni onun yerinde düşünemiyorum. Ne de onu senin yerinde. Siz çok farklısınız Berke. Bunu kabul et artık. Gördüğün gibi senden başka herkes de bunun farkında. Yoksa bugün oy birliğiyle kurula seçilmiş olurdu. Yine de Berke düşündüklerini söylemekte biraz tereddüt etti ama ne diyeceğini onun dudaklarına bakarak bekleyen karısını daha fazla oyalayamadı. Yine de onun için üzülüyorum. Çok küçük yaştan beri hep aileden uzak, yatılı okullarda okudu. Bir yetişkin olarak geri geldi ve şimdi de aile onu iteliyor. Amber'in yalandan ağlamaklı bir yüz yaptı. Vah vah vah, ne kadar acıklı bir hayat hikayesi. Sonra ciddi ama sevecen bir ifadeyle devam etti. Sevgilim, sen de 10,5 yaşında yatılı okula verilmişsin. Bütün tahsilin Leyli okulda geçmiş, ardından Amerika'ya gitmişsin. Ama aileyle olan sevgi alışverişinde hiçbir problemin yok. Başka insanlarla da. Arkadaşlıkların harika, harika bir koca oldun. Dünyanın en iyi babası oldun. Niye senin duygularını eritmedi yatılı okul? Berke bunda bir üstünlük görmediği belli, yumuşak bir tavırla dudaklarını büktü. Kim bilir dedi, galiba ben hep sevildiğimi hissettim. Amber'in yerinden kalkıp onun yanına geldi ve kolunu omzuna dolayıp yanağından öptü. Evet dedi, evet canım sen hep sevildin çünkü kendin sevgi dolusun. Berke onun dudağından öpüp gülümsedi. Yarın akşam Selçuk'u yemeğe çağıralım diyordum. Şu an morale ihtiyacı olmalı. Amber'in duyduğundan hoşlanmadığını gösteren bir tavırla yavaşça geri çekildi, arkasına yaslandı. ''Şu an onun sana ihtiyacından çok senin onu teselli etmeye ihtiyacın olduğundan eminim ve bunu yürekten istediğini biliyorum.'' Biraz durdu ve kocasının hatırına buna razı olduğu belli bir ses tonuyla ''Çağır o zaman yoksa kendini yiyip bitireceksin.'' dedi. ''Sence mahsuru yok değil mi?'' Genç kadın kocasına bakarken gülümsemeden edemedi. ''Mahsur? Selçuk'un varlığı topyekün mahsur benim için aslında.'' Ama ne yapabilirim? Kocamı çok seviyorum. Onu kıramam. Çağır canım. Berke eğilip onu alnından öptü. Anlayışın için teşekkürler canım. O gece yatmaya gittiklerinde Amber'in uzun müddet uyuyamadı. Ertesi akşam saatlerinde yaşayacağından emin olduğu iç sıkıntısını nasıl kolay atlatabileceğini düşündü durdu. Sonunda derin meditasyon nefesleriyle gevşeyip kendisini uykuya teslim etti. Ertesi gün Berke yemeğe davet etmek için telefon ettiğinde kuzenini evinde buldu. "Hayrola kuzen, iyi misin?" diye sordu. "Artık tamam amigo, buraya kadar istifamı yazdım." "İstifanı mı yazdın? Yönetim kuruluna kabul edilecek kadar önemsenmediğim yerde durmayacağım." "Saçmalama Selçuk, nereden çıkardın bunu şimdi?" Selçuk böyle bir günde en haset ettiği insanın kendisini tek arayan olmasından rahatsızlık duymasına rağmen bu konuşmanın bir nebze olsun için rahatlatmasına şaşıyordu. "Karar verdim amigo, İtalya'ya gidiyorum." "İtalya? Ayarlamış olduğun bir iş var mı İtalya'da?" "Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Gidip bir kolaçan edeceğim durumu." "Bence çok fevri karar veriyorsun Selçuk. Biraz bekle ve sakin kafayla düşün derim." "Abi daha nasıl sakin olayım? Şu anki yönetim kuruluna bakarsan ancak birinin ölümünü beklemem lazım. O gün de yine beylerin iltifatına mazhar olacak mıyım belli değil. Bekleyemeyeceğim. Yazdım zaten istifamı. Birazdan göndereceğim amcama." "Selçuk dinle beni. Lütfen istifanı gönderme hemen. Bir hal çaresi vardır muhakkak." "Hal çaresi beni idare heyetine almalarıydı. O da olmadı." "Sen yine de acele etme. Bana birkaç gün müsaade et lütfen." Selçuk kendisini ülkeden ayrılmaya ve ailesine tavır koymaya hazırlamış olmasına rağmen Berke'nin dediği gibi bir uzlaşma noktası bulunabilirse aslında memnun olacağını hissediyordu. Bu uzlaşmanın ne şekilde gerçekleşeceğine dair hiçbir fikri yoktu ama ümidi daha iyi gelmişti. Bunun için Berke'ye müteşekkir hissetti kendisini. Ancak söyleyemedi. "Ne yapabileceğini bilmiyorum ama senin hatırın için bekleyeceğim birkaç gün," dedi sadece. "İyi o zaman. Bu arada senin bu sürprizini duyana kadar asıl arama sebebim akşam yemeğine bize davet etmek içindi." Selçuk birden keyiflenmişti. "Sağ ol amigo, seve seve." "Harika, 8 gibi bekliyoruz o zaman." O akşam yemeği Amber'in için şaşırtıcı bir şekilde korktuğu kadar huzursuz geçmedi. Genç kadın kabul edemediği bu darbeyle Selçuk'un küstahlık ve ukalalık kanatlarının biraz kırpılmış gibi olduğunu hissetti ve özellikle kocasına rahatsızlık vermemek için son derece ılımlı ve güler yüzlü ev sahipliği yaptı. Umur'un evi nasıl boşaltıp gittiği hikayesi yüksek sesle söylemese de Amber'ine çok eğlenceli geldi. Dolayısıyla geceden keyif aldığı bile söylenebilirdi. Ama yine de yıllardır adeti olduğu üzere Selçuk'un her sözünü, her mimiğini bir denkleme oturtarak aslında söylenmeyen, gizli kalan anlamlarını çıkarmaya çalışarak izlemeye devam etti. Onu geçirip karı koca yalnız kaldıklarında ilk söylediği "Sevgilim, senin kuzen harika blöf yapıyor" oldu. Berke karısının kuzeniyle ilgili bu takıntısını eğlenceli bulmuş olmalıydı. İçten bir kahkaha attı. "Ne blöfü Allah aşkına? Toplantı bitmiş, karar verilmiş ve seçilmemiş zaten. Bu saatten sonra blöf ne işe yarar ki?" "O senin mantığın. Eminim çarpık fikirli amigonun kafası çok daha farklı çalışıyor." Berke kolunu karısının omzuna atıp onu yanına doğru çekti ve beraber üst kata çıkmaya başladılar. "Selçuk ne kadar zor duruma düşerse düşsün, ona hep şüpheyle yaklaşıyorsun değil mi?" Amber'in başını yan eğip düşünceli bir bakışla yürümeye devam ederken konuştu. "Elimde değil, sağlam ve agresif olduğu zaman ile yaralı ve kıskanç olduğu zaman arasında benim için fark yok. Sonunda aynı Selçuk." Berke daha fazla üstelemedi. Karısının bu konuda ne kadar katı olduğunu biliyordu. O geceden sonraki birkaç gün Berke'nin aile büyüklerine evlerinde yaptığı kulis ziyaretleriyle geçti. Amber'inin hissiyatının aksine aile fertlerini Selçuk'un varlığının ne kadar önemli ve holding için ne kadar gerekli olduğu konusunda inandırmaya çalıştı. Vecdi Vardar daha önceden yaptığı uyarılara rağmen Berke'ye kurulda Selçuk'tan yana tavır koymuş olmasından dolayı kırgındı ve bunu karşı karşıya geldikleri anda hatırlatmadan edemedi. "Biliyorum dayıcım," dedi Berke. "Hassasiyetinizi biliyorum ama yine de sizden rica ediyorum. Selçuk hakkında tarafınıza gelen söylentileri kendisiyle görüşseniz ben çok eminim ki makul bir açıklaması olacaktır." "Ben de bunların yanlış çıkmasını ne kadar arzu ederdim bilemezsin. Ne var ki haberler pek sorgulayamayacağım iki kaynaktan geldi. Hans Peter'le senelerdir iş yaparız ve ona güvenim sonsuzdur. Diğeri ise Bora. Dayıcığım, Selçuk'la konuşmanız bu kadar zor olmasa gerek. Şayet izahlarından tatmin olmazsanız başka. Ama şu anda hakkında konuşulanları bilmeden ve kendini savunmadan mahkum edildi. Hakkında konuşulanları tahmin ettiğini sanıyorum. Bora'nın buraya abimle görüşmek için gelmesi, benim İsviçre'ye gidişim, bunlar hep onu direkt ilgilendiren temaslardı. Muhakkak surette bunlardan huylanmıştır. Tek soru dahi sormadı her iki konuda da. Bence pekala neler konuşulduğunu gayet iyi biliyor ve yüzleşmekten korkuyor. Bence bu kadar sert bir suçlamayla karşı karşıya olduğunu tahmin etmesi mümkün değil. Vecdi Bey masasındaki kalemi parmakları arasında döndürürken durdu ve kollarını masanın üzerinde kavuşturup Berke'nin gözlerinin içine bakarak sordu. Bu yüzleşmeden sonra Selçuk temiz çıkarsa bu ne demek olur biliyorsun değil mi? Berke bu sonucun da en azından diğeri kadar tatsız olacağını belli eden dudak işaretiyle başını salladı. Evet dedi. Bu durumda Hans Peter ve Bora'nın söylediklerinin doğruluğu tartışılır olacak. Aynen. Yine de Selçuk kendisini savunma şansı verilmesi gerek. Sen bu konuları konuştun mu kendisiyle? Hayır, sizin veya Refet dayımın konuşmayı tercih edeceğinizi düşündüm. Dayıcığım, sizin kararlarınıza hürmetim sonsuz ama Selçuk'u çok büyük bir ihtimalle kendisini temize çıkaracağı bir konuda kırıp uzaklaştırmak yazık olacak diye düşünüyorum. Onun geleceği holdingde olmalı, İtalya'da veya başka bir yerde değil. Vecdi Vardar yerinden kalkıp kollarını arkasında kavuşturdu ve pencerenin önüne kadar ilerledi. Netice her ne olursa olsun onu şu anda yönetim kuruluna almamız mümkün olmayacak, biliyorsun. Belki ama en azından kendisine yakın bir zaman için söz verilebilir. Bu meyanda ben kendisini Astaş'ın yönetim kuruluna davet ederim. Vecdi Vardar şaşkınlıkla dönüp Berke'nin yanına doğru yürüdü. Selçuk'un ağabeyime seni kontrol etmek için Astaş'a casus sokmayı teklif ettiğini biliyor musun? Berke kendisi için yeni olan bu haberi aldırmadan gülümsedi. İyi ya işte kendisi bizzat Astaş'ın bünyesinde olunca içi rahat eder. Seni anlayamıyorum dedi Vecdi Bey. Ne diyorsunuz, Selçuk'la görüşecek misiniz? Bunu abimle de konuşmam lazım. Refet dayıma da bir ziyarette bulundum. O da sizin yeni yaklaşımınızı bekliyor bu konuda. Refet Vardar Selçuk'un istifa edeceği haberini Berke'den duyduğu zaman gerçekten keyfi kaçmıştı. Uzunca bir müddettir kendi yerine yetiştirmeyi planladığı yeğenine her şeye rağmen duyduğu zaaf bir kez daha yüreğini yoklamıştı. Onun yönetim kuruluna seçilmemesi başkaydı ama tamamen kopup gitmesi bambaşka bir hadiseydi. Belki de bundan dolayı Berke'nin aracı yaklaşımından belli etmediği kadar memnun kalmış ve Selçuk'u kazanmak için kendisine bir fırsat verilmesi konusunda razı olmuştu. Berke, dayılarından sonra diğer üyeler Hayri Kestel ve Ziya Kermen'le de tekrar konu geldiği takdirde Selçuk'u desteklemeleri konusunda görüştü. Onların zaten Refet ve Vecdi Vardar'ın görüşleri doğrultusunda oy kullanacaklarını bilmesine rağmen işi garantiye bağlamak istemişti. Amber'in kocasının kapı kapı dolaşıp aile büyüklerini Selçuk'u geri çağırmak için ikna etmeye çalışmasını büyük bir memnuniyetsizlikle izlerken mümkün olduğu kadar kendisini konudan uzak tutmaya ve huzursuzluğunu belli etmemeye çalışıyordu. Birkaç kez hissiyatını ona belirtmek istediyse de vazgeçti. Berke'nin nasıl canla başla ve inanarak Selçuk'un lehine uğraştığını görüyordu. Buna mani olunmasının ancak kalbini kıracağını çok iyi biliyordu. Nitekim Berke'nin bu çabaları netice verdi. Refet ve Vecdi Vardar Selçuk'la hakkındaki suçlamalar konusunda karşılıklı konuşmaya karar verdiler. Refet Vardar bu toplantıda Berke'nin de bulunmasını çok istedi. Herhangi bir çıkmazda onun yine Selçuk'tan yana inisiyatif kullanarak işi kotarmaya yardımcı olacağından emindi. Ama Berke görüşmeye girdiği takdirde kuzeninin kendisine yöneltilen ağır suçlamalara karşı savunmasında onun varlığından rahatsız olacağını düşündü ve toplantıdan affını istedi. Refet Vecdi ve Selçuk Vardar görüşmesiyle Selçuk, Berke'yi dinleyip sabretmesinin mükafatını aldı. Şimdilik yönetim kuruluna seçilme ısrarı yerine kuruldan uzak tutulma sebebinin yatışmasının öncelik kazandığına karar vermişti. Babasını daha zor, amcasını daha kolay ikna etme çabası esnasında kendisine yöneltilen hiçbir suçlamadan gocunmadı. Yalnız suçsuz bir insanın töhmet altında bırakıldığı zaman gösterdiği isyandan tamamen de uzak bir tavır sergilememe konusunda dikkatli davranmaya çalıştı. Suçlamaların aslının neler ve adresin kimler olduğunu çok iyi bilmesine rağmen şaşkınlığı, kızgınlığı ve gücenmişliği mümkün olduğunca iyi sergiledi. Zaten sahip olduğu kadarını bırakıp gitmeye kendisini hazırlamış olduğu için kaybedecek bir şeyi olmayan insanların rahatlığıyla oynadı oyununu. Babası ve amcasıyla görüşmeden bir gece evvel kendisini ertesi güne hazırlamak için saatlerce fikir jimnastiği yapmıştı. Öncelikle New York'taki hadiseyle ilgili olarak kimsenin ispat edebileceği bir şey yoktu. Kağıt üzerinde her şey düzenliydi ve aksini ispat edecek başka bir evrak söz konusu değildi. İddia eden her kim ise ispat etmek onun problemiydi. O, art niyetle hiçbir şey yapmış değildi. İsviçre'deki makine alımındaki olaya gelince kesinlikle bir yanlış anlamı olduğu muhakkaktı. Hans Peter, Vardar Holding'in almış olduğu dokuma makinalarının mümessili olarak ihya olmuştu ve Selçuk kendisine sadece bu kazanca oranla bir miktar risturn ödemesinin iyi olacağını hatırlatmıştı. Bunları düşünüp yüksek sesle tekrarladıkça gerçekten son derece tabii, ahlaki bir iş münasebeti yürüttüğüne, söylenen her şeyin başkalarının uydurması olduğuna kendisini öylesine inandırdı ki ertesi sabah uyandığında hakikaten haksız yere iftiraya uğramış hissiyle Bora'ya ve Hans Peter'e kızgın kalktı yataktan. Dolayısıyla bu ruh haliyle amcasının evine toplantıya gittiğinde yüzündeki kırgın, üzüntülü, hakkı yenmiş ifade gün gibi gerçekti. Zaman zaman gözüne gelen, aslında hırstan beslenen yaşlar, acıklı ve dışlanmış bakışlarla bütün gece kendisine anlattıklarını bu defa yüksek sesle onlara izah etti. Yanlış anlaşılmasına sebep olduğu için özür diledi. ''Sizler layık gördüğünüz zaman yönetim kurulundaki sorumluluğumu da almaya hazırım.'' diyerek konuşmasını noktaladığında artık kendisinin masumiyetine ve haksızlığa uğradığı bir mücadeleyi kendi başına kazandığına öylesine inanmıştı ki o gün orada o imkanı elde etmesinin arkasında Berke'nin ne kadar rolü olduğunu çoktan unutmuştu bile. Refet Vardar onu tekrar kazanmaktan mutlu, Vecdi Vardar ise temkini elden bırakmadan resmi el sıkıştıklarında Selçuk başlangıçta paniklediği durumdan gizlice büyük bir keyif duyuyordu. Zira şeytanının söylediği uzun soluklu küçük galibiyetin ne demek olduğunu anlaması için bir fırsat vermişti bu yüzleşme ona. O cuma gecesi yazıp zarfladığından 10 gün sonra Selçuk istifa mektubunu yırtıyordu. Şimdi kendisini 10 gün evveline nazaran daha kuvvetli hissediyordu üstelik. Selçuk bu defa daha sabırlı olmaya ve mükemmel zamanı beklemeye kararlı olarak yeniden holdingdeki masasına döndü. Bir müddet kimseyle dalaşmamak, kimsenin nasırına basmamak için kendi kendine söz verdi. Ona bildirilen artık New York departmanında Bora tek yetkili ve sorumludur bile büyük bir sabırla epey yutkunarak da olsa kabul etti. Zaten şimşeklerini üzerine çektiği kardeşini rahat bırakmakla bulanık suların durulacağına karar vermişti. O günden sonra Bora'dan hakkında hiçbir şikayet gelmeyeceğinden emindi. Şimdi bir müddet için hırgür çıkarmadan her şeyin normale dönmesini bekleyecek, geçen zaman zarfında ilişkiler yeniden rayına oturacaktı. Ama bilmediği bir şey vardı ki hakaretiyle canını yaktıklarından biri ona küstahlığını ödetmek için plan yakmaktaydı. Vefatan ondan işittiği iftira ve hakareti bir türlü içine sindirememişti. Refet ve veya Vecdi Bey'le yapacağı bir görüşmenin işi çözmeyeceğini biliyordu. Sonuçta Selçuk ailedendi. O ise sadece bir çalışan. Öyle bir şey yapmalıydı ki Selçuk'u hiç kimse koruyamamalıydı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 259.